أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bugün ben bazı seriyelerden bahsedeceğim. Benim topladığım malzemede bu seriyeler Mekke fethinin öncesinde yer almaktadır. Kısa bir bahsidir. Ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. İlk önce Ebu Ketade el-Ensari'nin seriyesinin bahsi vardır. Bu seriye Hidra'ya doğru yapılmıştır. Şaban 8 Hicri'de gerçekleştirilmiştir. Bu serinin komutanı Ebu Katada'ydı. Hidra, Medine'nin kuzey doğu tarafında Beni Muharaba'nın topraklarındandı. Ya da Neç'ten olan Tahama'nın topraklarından da sayılırdı. Burada Gatafan kabilesinin bir kolu yerleşmiştir. Beni Gatafan, İslam düşmanlıklarında çok sertleşmişlerdir. Ve Müslümanlara zarar vermek için hiçbir fırsat kaçırmazlardı. Onlar Necid bölgesinde sürekli fitne çıkarmaktaydılar Müslümanlar aleyhinde. Hazreti Abdullah bin el-Hadret Eslemi şöyle rivayet eder. Ben Hazreti Suraka bin Harisa'nın kızıyla evlendim. Harisa Bedir Savaşı'nda şehit olmuştu. Ondan kalan mirastan bana hiçbir şey onun elde ettiği şehadet rütbesinden daha değerlidirdir. Ben mihri 200 dirhem belirledim ama ben de ona verecek hiçbir şeyim yoktu. Kendime dedim ki bunun ödemesi ancak Allah-u Teala ve Resulü'nün vasıtasıyla sağlanacaktır. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve bundan bahsettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar mehir belirledin diye sordu. Ben de 200 dirhemdir arz ettim ve lütfen bunun ödemesi konusunda bana yardım edin diye rica ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu anda benim sana verebilecek hiçbir şeyim yoktur. Ancak ben Ebu Kudada el-Ensari'ye bir seriye göndermeyi düşünüyorum. Sen de buna katılmak ister misin? Umarım ki böylece Allah-u Teala sana karına verecek mihir ganimet olarak verecektir. Ben tamam dedim. Biz yola çıktık. Biz 16 kişiydik. Ebu Katada bizim komutanımızdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Gatafan kabilesine Necid bölgesine doğru göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz geceleyin yürüyün ve sabahleyin saklanın ve aniden saldırıya geçin. Kadınları ve çocukları öldürmeyin. Dolayısıyla biz çıktık ta ki Necdan bölgesinin bir yerine geldik. Gece karardığında Ebu Kutay'da bir konuşma yaptı. Bize Allah'ın takvasını benimsemeye telkin etti ve aramızda ikişer adamın çiftleri yaptı. Ve eş olarak belirlendiği adamdan hiç ayrılmamamızı tavsiye etti ta ki şehit oluna kadar. Ben birisini görüp sordum da senin eşin nerededir? Hiç kimse ben bilmiyorum demesin. Yani hiç ondan ayrılmayacaksın. Ben tekbir söylediğimde siz de tekbir söyleyin ve ben saldırıya geçtiğimde siz de saldırıya geçin. Düşman ise kaçarsa çok peşine düşmeye gerek yoktur. Biz gidip o bölgedeki insanları kuşattık. Hazreti Ebu Katada kılıcını kınından çekti. O tekbir söyledi. Biz de kendi kılıçlarımızı kınından çektik ve tekbir söyledik. Ve böylece oradakilere saldırdık. Birden ne göreyim ki onlardan uzun boylu bir adam çıplak kılıçla ağır ağır gidiyordu. Ve "Ey Müslümanlar, gelin buyurun cennete doğru" diye bağırıyordu. Ben ona doğru gittim. Yani o kafirdi. Alay edercesine bunu söylemişti. Yani siz cennet için savaşıyorsunuz ya. Öyleyse gelin. Böyle cennet cennet diyerek bizimle alay ediyordu. O adam tekrar dönüp bizi saldıracağını anladım. Onun için ona doğru gittim. Eş olarak tayin edilen arkadaşım şöyle dedi. Fazla uzaklaşma çünkü emirimiz bize böyle emir verdi. Her neyse bu sahabe diyor ki ben ona doğru gittim, onu yakaladım ve mizrağımı ona doğru attım. O adam ise yine "Ey Müslümanlar, gelin cennete yaklaşın" diye alay etti. Ben yine ona mizrak attım ve onu öldürdüm. Ben onun kılıcını aldım. Benim arkadaşım bana seslendi. "Sen nereye gitmiştin?" "Allah yemin olsun ben Ebu Katada'nın yanına gittim. O da bana senin hakkında sordu. Sen neredesin diye." Ben ise ona durumunu anlattım. Ben dedim ki "Gerçekten emir benim hakkında sordu mu?" O dedi "Evet." Ve ikimizi de kızgındı. Ondan sonra bana Müslümanların ganimet mallarını topladığını ve düşmanın ileri gelen kişilerinin öldürdüklerini anlattı. Ben Ebu Katade'nin yanına geldim. O ise beni azarladı. Ben ona durumu anlattım. Yani böyle böyle diyen bir adamı ben öldürdüm. Ondan sonra biz hayvanları ve kadınları ele geçirdik. Biz kılıçlarımıza hayvanların eğri yüzeyine asmıştık. Benim devem yaralanmıştı. Bir kadın tekrar tekrar geri döne bakıyordu. Ben ona "Ne oldu?" diye sordum. "Ben öyle bir adamı arıyorum ki eğer o hayatta olsaydı o mutlaka bizi sizden kurtarırdı. Acaba o benim öldürdüğüm kişi mi kastediyor?" diye aklıma bir düşünce geldi. Ben o kadına "Bu bendeki kılıç acaba onun mu?" O kadın dedi ki "Bende onun kını vardır. O kılıcı bunun içine sok bakalım uyuşuyor mu?" Ben öyle yaptım da gerçek o kılıç o kına aitmiş. Bunun üzerine o kadın ağlamaya başladı. Ondan sonra biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına develer ve koyunlar getirdik. Bir rivayete göre sahabeler bu seriyede 15 gece dışarıda kalmışlardı. 200 deve, 1000 koyun ve birçok tutuklu yanlarına getirdiler. Humusu ayırdıktan sonra herkese 12 deve pay olarak düştü. Bir deve ise 10 keçiye eş sayıldı. Başka bir rivayete göre 200 deve, 2000 keçi ve birçok esir Müslümanların eline ganimet olarak düştü. Başka bir seriye, Ebu Katada seriyesi Vadi-i İzim'e doğru yapılmıştır. Onun da bahsi vardır. Bu seriye Ramazan 8 Hicri, Ocak 630 senesinde düzenlenmişti. İzim Medine'nin doğusunda 36 mil uzaklıkta bir yerdir. Necd bölgesinden sayılır. Gatafan kabilesinin bir kolu olan Benu Eşca burada yerleşmişlerdi. Bu serinin arka planı bu şekildedir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bir sefer düzenlemeye karar verdi. Ve Ebu Katada'ya Batn-ı İzam'a doğru yollamaya karar verdi öncesinde. Böylece insanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye doğru değil İzam'a doğru gideceğini düşünsünler diye. Bir rivayete göre bu serinin komutanı Abdullah bin Ebu Hadre'deydi. Hazreti Ebu Katada'nın yanında 8 sahabeydi. Muhallim bin Cesame adlı bir sahabi de onun yanındaydı. Hazreti Abdullah bin Ebu Hadre şöyle beyan eder. Biz Batn-ı İzam'a ulaştığımızda Amir el-Eşşey bizim yanımızdan geçti. O yanımıza geldi ve bize İslami tarzda bir selam verdi. Bunun üzerine Müslümanlar ondan uzak durdular. Çünkü o selam vermişti ve selam bunu gerektiriyordu. Ancak Hazreti Muhallim bu kişiyle önceden kavgalıydı. Onun için o amire saldırıp onu öldürdü. Ve malını ve devesini eline geçirdi. Bu olay dışında herhangi bir tartışma gerçekleşmemiş. Bunlar sadece müşriklere saptırmak için gönderildikleri için bir zaman sonra oradan döndüler. Bu esnada onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru yola çıktı diye haberi alınca onlar da onun peşinde Mekke'ye doğru yol aldılar. Ve yolda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yetiştiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiklerinde ona öldürülen kişinin durumunu anlattılar. Rivayetlerde şöyle yazmaktadır. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. Ya eyyühellezine amanu izâ darabtum fî sabîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tekûlû limen alqâ ileykumusselâme leste mu'minâ tebteğûne aradel hayâtiddunyâ ve indellâhi meğânimu kesîrâ. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Yani ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çektiğiniz zaman iyice araştırın. Size Müslümanca selam verene dünya hayatının enfaatını göz önüne alarak sen mümin değilsin demeyin. Bu ayette selam verene saldırmama ve onunla savaşmama emri vardır. Daha önce bahsettiğim gibi bu seriye 8 Hicri'de düzenlenmişti. Bu ayet ise Nisa suresinin bir ayetidir. Bu rivayet ise Siret İbni Kesir'de yer almaktadır. Nisa suresi ile ilgili görüş birliği şu şekildedir ki bu sure hicretten sonra 3 ila 5 sene içerisinde nazil olmuştu. Belki de bu olay hakkında haber alınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okuyarak kendi kızgınlığını ifade etmiştir. Her neyse bu ayet ışığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları uyardı. Bundan sonra inşallah gelecek sefer Mekke'nin fethinin bahsi başlayacaktır. Bundan sonra ben şimdi cemaatin bir fidai ve hilafetin bir fedaisi olan cemaatin uzun zaman hizmet eden bir zattan bahsetmek istiyorum ki geçen günlerde vefat etmiştir. Ayrıca başka bir ihlaslı bir Ahmadi'den de bahsetmek istiyorum ki o da geçen günlerde esir iken vefat etmiştir. Ve gelen haberleri incelediğimiz zaman şunu diyebiliriz ki bu da bir şehittir. Birinci bahsi Hazreti Seyyid Mir Mahmud Ahmet Nasır sahibi bahsidir. Kendisi Hazreti Mir Muhammed İshak sahibinin oğlu idi ve geçen günlerde 96 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Hazreti Amacan, Hazreti Nusra Can Begim sahibinin yeğeniydi. Ve Hazreti Müslimot ve Hazreti Meryem Sadika sahibinin damadıydı. Babası Hazreti Mir Muhammed İshak, annesi Saliha Begim idi. Mir Nasır Nevap sahib kendisinin dedesiydi. Annesi Saliha Begim, Pir Menzur Muhammed sahibin kızıydı ve Pir Menzur Muhammed sahib de Hazreti Sufi Ahmet Can sahib Lütyanvi'nin oğluydu. Seyyid Mahmud Ahmet sahib İlk öğretim Kadiyan'da gördü. Ondan sonra Pencap Üniversitesi'nde lisans yaptı. Mart 1944 senesinde babasının vefatı üzerine kendi hayatını vakfetti. Oğlu Muhammed Ahmet bana şöyle yazdı. 17 Mart günü onun için çok önemliydi. Bugün sizin için neden bu kadar önemlidir diye sormuştum ona. Diyordu ki o gün benim babam vefat etmişti ve Hazreti Musleh Maud radıyallahu ta'ala sabahtan akşam bizim evimizde kalmıştı. Hatta namazları da orada kıldırmıştı. Hazreti Musleh Maud kısa bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada Hazreti Mir Muhammed İshak sahibin din hizmetleri, onun ilmi şahsiyeti vesaire üzerine konuştu. Bu konuşma dinledikten sonra ben orada kalkıp Hazreti Musleh Maud'a arz ettim. Huzur, ben de vakfetmek istiyorum. Bunun üzerinde Hazreti Musleh Maud çok duygulanmıştı. Bunu çok takdir etti. O gün Hazreti Mir Mahmud Ahmet sahibinin yaşı 14'tü. Ve hakikaten ondan sonra da bu sözünü öyle yerine getirdi ki onun eşi benzeri çok az bulunur. Cemaat hizmetinden bahsedecek olursak, kendisi 1954 ila 1957 senesinde burada İngiltere'deydi. Mübelliğ olarak görev yaptı. Bu esnada Hazreti Musleh Maud'un talimatı üzerinde Oriental School of African Asian Studies kurumunda eğitim gördü. Dördüncü Halife Hazretleri ile birlikte ikisi aynı anda aynı okuldaydı. Kısa bir süreliğine Londra misyonunun sekreteri olarak da görev yaptı. 57 ile 59 senesinde Vekalet-i Divan'da rezerv mübelliğ olarak görev yaptı. 1960'da Cami Ahmadi'de öğretmen olarak atandı. 1978 senesine kadar bu görev devam etti. 1978 ila 1982 yılına kadar Amerika'da mübelliğ olarak görev yaptı. 82 ila 86'ya kadar İspanya'da mübelliğ olarak görev yaptı. 86 ila 1989'a kadar Vekil-ü Tesnif olarak hizmet verdi. 1986 ila 2010'a kadar Cami-i Ahmadiyye Rabbani Müdürü olarak görev yaptı. Bu esnada 1994 ile 2001'e kadar Vekil-ü Talim olarak da hizmet verdi. Research Cell kurumunun başkanıydı. Çarmı Olayı kurumunun başkanıydı. 2005 senesinde Nur Foundation kurulduğunda onun başkanı tayin edildi ve son ana kadar görevine devam etti. Hazreti Musleh Maud 3 Haziran 1962 senesinde onu Darül İftah'ın bir üyesi haline getirdi. Kasım 1972 yılına kadar üye kaldı. Bundan sonra Aralık 1989 yılında 4. Halife Hazretleri onu tekrar Meclis-i İftihan üyesi yaptı. Ve sona kadar bu görevi devam etti. Hüdam-ı Lehmiye'de de farklı şekilde hizmet verdi. Muhtemim ve Naib Sadır olarak da görev yaptı bir ara. İlmi çalışmaları da çoktur. Kendisi 4. Halife Hazretleri'ne Kur'an mealinin hazırlanması konusunda çok yardım etti. 4. Halife Hazretleri de bundan bahsetmişti ve kendisine de teşekkür etmişti. Rabva da ona yardım etmek için bir ekip kurmuştu. Onların ismini saydı. Sufi Beşaratü'r-Rahman sahip, Mevlana Ebu'l-Münir Hak sahip, Seyyid Abdülhay sahip, Mevlana Dost Muhammed sahip, Cemilü'r-Rahman Refik sahip vesaire de hizmet etme saadetine nail oldu. 4. Halife Hazretleri şöyle buyurmuştu. Mir Mahmud Ahmet sahip de bu ekibe dahildi ve devamlı bir şekilde bana yardımda bulundu. Sihai Sitte'nin Urduca çevirisi tamamlandıktan sonra şu an Müsned Ahmet bin Hanbel'in çevirisi üzerine çalışmalar devam ediyordu. Ayrıca Seyyid Müslim'in şerhi üzerinde çalışıyordu. Şumayli Tirmizi'nin de çevirisini yaptı. Kitab-ı Mukaddes hakkında onlarca ilmi çalışmaları vardır. Bunlar farklı gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. İstisna ile İncil'lerden üçünün tefsirini yazdı. Aynı şekilde Mesih'in kefni, çarmı olayı ve Mesih'in hicreti yüzeyine değerli araştırmaları vardı. Basılmış ve daha basılmamış kitapları şu şekildedir. Siretün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kâne hulûkuhul Kur'an 3 bölüm. Bizim Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel sözleri. Ayrıca kısa bir risale vardır. 365 gün adı altında. Namazdan sonra günlük dersler için bir seçmedir. Başka bir çalışma Filistin'den Keşmir'e kadar. Henüz basılmamış bir çalışması daha vardır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıları ışığında Sirat-ül Nebi. Ayrıca Buhari'den bazı konular üzerine çalışmaları vardır. Ayrıca eski Papa'nın yaptığı bazı eleştiriler üzerine bir reddiye yazmıştır. Beşarı Cami İspanya'da 3. Halife Hazretleri temel atma töreninde bir tuğla koymuştu. Ve o tuğla taşımaya da buna saadet nasip olmuştu. Mir Mahmud Ahmed Nasır sahibi. Ayrıca Beşarı Cami'nin açılış töreninde de kendisinin ve eşinin hizmetleri vardır. 4. Hazife Hazretleri bundan bahsetmişti. 1955 senesinde Celsa Salana'da Hazreti Müslemon bazı nikahlar kıymıştı. 8 nikahıydı. Onlardan birisi de bunun nikahıydı. Hazreti Müslemon onun nikahı kendi kızı Emetül Metin ile kıymıştı. Hazreti Müslemon şöyle buyurmuştur. Genelde 29 Aralık'ta nikahlar kıyılıyor. Ama bugün kıyacağım nikahlarda bazı istisnai durumlar vardır. İlk olarak bu nikahlardan biri benim kızımın nikahıdır. Emetül Metin adlı kızımın nikahıdır. Mir Mahmud Ahmed Nasır sahibiyle kararlaştırılmış. Hadi Müslüman bazı ayrıntıları bahsetti ve şöyle dedi. Şu anda Mir Mahmud Ahmed İngiltere'de lisans yapıyor. Allah'ın izniyle inşallah gelecek sene Mayıs'ta dönecektir. Ben üç o çocuğumu, yani Mir Mahmud Ahmed benim damadı olan, ayrıca benim damadım olan Mir Davud Ahmed ve öz çocuğum Umet Tahir'in oğlu Tahir Ahmed'e İngiltere'ye bıraktım ki orada eğitim görsünler. Onları İngilizce dilinde uzmanlaşmaya tembih ettim ki böylece bu alanda cemaate hizmet versinler. Ondan sonra az Müslüman dedi ki bu her üçünün Arapça seviyesi çok iyidir ve eğer İngilizce'de iyi bir şekilde iyi bir seviyeye gelirlerse o zaman Kur'an-ı Kerim'in çevirisi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının çevirisinde cemaate yardımcı olacaklardır. Ayrıca Review of Religion dergisi içinde bizim iyi bir editör lazım. Bu yüzden ben 3 çocuğumu orada bıraktım. Gerçi şu anda hastalık durumum var ve çok kolay olmadı ama yine de ben cemaatin menfaatini kendi durumum üzerine tercih ederim. Hadi Müslüman hep cemaati düşünüyordu ve cemaat için fedakarlık yapmaya niyetlenmişti. Malını, vaktini, her şeyi cemaat için feda eden biriydi. 3. Halife Hazretleri 1982 senesinde oğlunun nikahı kıymıştı. Nikah konuşmasında o Hazreti Mir Muhammed İshak sahip ve oğlu Mir Mahmud Ahmet Nasır sahipten bahsetti ve şöyle buyurdu. Allah-u Teala Hazreti Mir Muhammed İshak'ın dualarını kabul etti. Ve Hazreti Mir Muhammed İshak sahibinin Allah sevgisine görünce Allah-u Teala onun her üç oğlunu vakfetmeye muvaffak kıldı. Her üçünün tabiatı da birbirinden farklıdır. Nasıl ki her insan diğerinden farklı ise onlar da birbirinden farklıdır. Ama gördüğüm kadar her üçünde ortak bir şey vardır. O da şudur ki Allah-u Teala onlara ne verdiyse onunla yetinmeye biliyorlardı. Allah'ın rızasıyla sadece razı değil, gönülle razı olmayı bilirlerdi. Üçüncü Halife Hazretleri buyurdu ki, Mir Davud Emre'de kendine özgü bir tarz vardır. Mir Mesud Emre de bugünlerde Danimarka'da hizmet yapıyor. Onun tabiatı da ona özgüdür ama bu nokta, bu vasf onda da vardır. Ve küçüğü olan Mir Mahmud Ahmet Nasır sahip vardır ki şu anda onun oğlunun nikahını kıyacağım. Onun da kendine özgü bir tabiatı vardır ama bu şey her üçünde ortaktır. Yani Allah sevgisiyle, onun verdiğiyle yetinmek. Yani cemaat onlara ne verirse onunla yetinmek ve herhangi bir taleplerde bulunmamak. Bunların babasının mirası olan bu şey her üçünde devam ediyor. Dayım Mir İshak sahibin evladı üzerine Allah-u Teala'nın lütfu çok büyüktür. Onun için bunlar cemaat için adeta bir örnek olmuşlardı. Her zaman güler yüzlü cemaat için hizmet veren kişilerdir bunlar. Ondan sonra 3. Halife Hazretleri onlar için dua etti ki dua edelim ki bunların çocuklarında da bu şey devam etsin. Şiir ve nazımları da çok severdi. Hazreti Mesih Maud ve Muslim Maud'un şiirleri zaten ezbere biliyordu ama kendisi de şiir yazardı. Bir defasında camiye gelmek isteyenler için birkaç nasihat hazırladı ve bir kılavuz hazırlamıştı. Bu gerçekten güzel bir kılavuzdur. Her camiada okumak isteyen ya da mürebbi olanlar için de güzel bir rehberlik eden bir şeydir. İlk olarak yazdı ki sabahleyin saat 3'te kalkıp abdest alıp teheccüd namazını kılsınlar. Her gün 5 vakit namaz camiye gidip cemaat de kılsınlar. Ve Rafa'da yaşayanlar için en azından günde bir namazı mübarek camisinde kılmayı tavsiye etti. Her gün Allah sevgisi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam ve hilafet sevgisi için Allah-u Teala'ya dua etsinler. Beşincisi tesbih, salavat ve istiğfar adet haline getirsinler. Altıncı olarak Halife Hazretlerine dua mektupları yazmak. Yedinci olarak onlara verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmak. Sekizinci anne babalara hizmet etmek ve eğer onlar uzaklarsa onlar için dua etmek. Dokuzuncu Kur'an-ı Kerim'in lafzi ve meal çevresini bilmek, öğrenmek. Onuncu şey, ruhani hizayını en azından 3 defa okumak. 11. Her gün El-Fazil'le bir başka bir gazete okumak, mutala etmek. Her gün hizmete halk yani insanlara yardım konusunda bir şeyler yapsın. Oğlu Seyyid Ula Mehmet Faruk hakkında şöyle yazar. Babanın Allah sevgisi namazlarında ve zikirlerinden belli oluyordu. Hazreti diyor ki onun namazlarına ben de şahit oldum. Mescitte bir köşede çok huşu ile namaz kılardı. Evde kıldığı namazları biz bilemeyiz ama dışarıda mescitte kıldığı namazların da bir çok ayrı bir makam vardır. Bu çok doğal bir sevgiydi. Onu çok belli etmemeye çalışıyordu ama yine de kendiliğinden belli oluyordu. Oğlu diyor ki onun not defterinde gördüm ki orada her gün Allah yazılı görüyordum. Böylece fark ettim ki kaleme mürekkebe soktuğumda ilk yazdığı şey hep Allah oluyordu. Böylece not defterlerin bazılarında satırlarca sadece Allah kelime yazıyordu. Son yıllarında kendi odasında bir söz yazmıştı. Ey Allah, ti amu. Ben babama sordum, bunun manası nedir? Dedi ki İtalyanca'da ti amu seni seviyorum demektir. Allah-u Teala'nın hamdı konusunda bir nazmı da vardır. Bir beytinde şöyle yazıyor. Ey Allah, daima bana seninle görüşme ve konuşma nasip olsun. Apandis ameliyatı olduğunda ona bir ses geldi. Esselamu aleyküm. Daha sonra da iyileşmişti. Namaz-ı teheccüd de şöyle dua ederdi. Bunu kendisi anlatmıştı. İlk önce Allah-u Teala'nın hamdını yapıyorum. Allah-u Teala ile ilişki için dua ediyorum. Teheccüd de her gün amcasının yazdığı bir nazmı okuyordu. Sen konusunda yani Allah-u Teala'nın hamdi içeren Allah-u Teala'nın matlubu olduğuna dair bir beyt vardır. Onu hep okuyordu. Ondan sonra oğlu diyor ki teheccüd namazında nasıl dua edilmeli? Bunun usulünü de öğretti bana. Onu da kısaca size anlatacağım. Allah'ın hamdı, selavat-ı şeriften sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve ailesi için dua, halifeler ve onun ailesi için dua, Hz. Müslim Maud ve ailesi için dua. Bundan sonra dedesi Hz. Nasr'ın vasfı ile başlayıp aşağı inerek herkes için dua ederdi. Çocukları için en başta kızı ondan sonra oğulları için dua ederdi. Hukukul ibadın yerine getirmesi ancak dua ile olacağını biliyordu, düşünüyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi çok büyüktü. Adeta bir aşkıydı. Hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaya çalışırdı. Ve ufak tefek şeylerden de bu belli oluyordu. Oğlu der ki bir defa öyle de olmuştur ki ben daha nispeten rahat bir koltukta oturuyordum ve kalkıp babama orada oturmasını söyledim. Çünkü kendisi rahatsız bir koltuktaydı. Ama bunu reddetti. Diyor ki sen oğlumsun ama buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir emri vardır. Birinin yerinden kaldırıp onun koltuğuna oturmak uygun değildir. Bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırıdır. Onun için ben orada oturmayacağım. Aynı şekilde yolda bir yerlere giderken hep ilk önce selam vermeye çalışırdı. Cuma günü, cuma namazından sonra ve ikindi namazından sonra hep dualarla vakit geçirirdi. Ve bu arada görüşmek için gelenlerden de pek hoşlanmazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun dua vakti olduğunu buyurmuştur. Onun için dua ile bu vakit geçirmeyi tercih ederdi. Oğlu diyor ki biz çocuklarda özellikle bu vakitte onun yanına gitmezdik. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın doğum ve ölüm günlerinde çok salavat getirir ve bunu tavsiye ederdi. Ve kendisi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed zikrini de çok yapardı. Oğlu der ki ben Kadiyan'a gittim de bana bir dua yazıp vermişti ve Darül Mesih'in her odasında ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mezarında bu dua etmemi söyledi. 1990 yılında aleyhinde bir dava açılmış. Şura'da bir konuşma yapmıştı. Hakim ona sen konuşmanda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelere hakaret etmiştin diye suçlama öne sürdü. O çok sert bir şekilde bu suçlamayı reddetti. Mir Mahmud Efendi hakime bu yalandır, bu iftiradır dedi. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerine içtenlikle onlara saygı duyuyorum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine içtenlikle inanıyorum. Sonra dedi ki ben de seyyidim ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundanım. Yalan konuşana da lanet olsun demiş. Yani hakim önünde bayağı cüretkarca bir beyan da bulundu. Son hastalığında özellikle dualarında salavat-ı şerif çok çokça getirirdi. Ve ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesiyim kelimeleri sık sık tekrarlardı. Hazreti Mesih Maud aleyhisselatü vesselam'ı da çok severdi. Oğlu der ki çok iyi hatırlıyorum 1989 senesinde cemaatin cübilesi münasebetiyle bazı cemaatin alimlerinin görüşmelerini kaydettiler. Diyor ki şöyle bir beyanda bulundu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çok büyük bir mucizesidir ki o insan ve Allah arasındaki kopukluğu giderdi ve aralarında yeniden bir irtibat kurdu. Bazen Kadiyan'a gitmekte çok zorlanıyordu ama Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden dolayı bir şekilde kendini toparlayıp Kadiyan'a yolculuğa çekiyordu. Okuma alışkanlığı hakkında şöyle yazar oğlu. Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Buhari ve Ruhani Hazain mutlaka her gün okurdu. Ve bize de bunu telkin ederdi. Onunla görüşmeye gelenlere de bunu telkin ederdi. 1990 senesinde aleyhinde bir dava da açılmış ve bir gün Şenyurt hapiste tutuklu olarak geçirdi. Oğlu der ki ben görüşmeye gittiğinde bana dedi ki bana bir kovan, bir bardak ve Birayn-ı Ahmadiye getir. Mirza Huşisa ona dedi ki yani böylesi sıcak bir günde ufacık daracık bir nezarette sen bu kitabı nasıl okuyacaksın? Şöyle cevap verdi. Benim için hiç zor değil. Ben daha önce de 5 defa bunu okumuşum. Her neyse o sıcak günlerinde bir gün bile geçirmek çok zordu ama yine de onu çok iyi bir şekilde metanetle geçirdi. Ama böyle bir durumda da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını okumak hep aklındaydı. İslamiyet'e ilaveten Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında da çok derin bilgiye sahipti. Karşılaştırmalı din konusunda uzmanıydı. Hep Kur'an-ı Kerim, sahih hadisler ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerinin sözlerinden kendine kılavuz edinmeyi tavsiye ederdi. Bazı dünyevi ilimler bilimsel ve tarihi konular ile ilgili de çok derin bilgi sahibiydi. İngilizce ve Urduca şairlerin kelamını da mutalaa etmişti ve çok şiirler de ezbere biliyordu. iPad üzerinde güzel şiirlere de dinliyordu. Yabancı dil öğrenmeyi de çok severdi. İngilizce ve Arapçanın yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da biliyordu. Ve İbranice de biliyordu. İtalyanca olarak iPad ve televizyonda düzenli olarak yayınları takip ediyordu. Sebebi de şuydu ki Müslimoğlu bir zamanlarda ona İtalyanca öğrenmeyi söylemişti. Çünkü onu İtalya'ya göndermeyi düşünüyordu. Daha sonra göndermedi ama Mir Mahmud Mezhep diyor ki bu hükmü mensuh etmedi. Onun için benim için İtalyanca öğrenme hükmü geçerlidir. Onun için devam ediyor mu bunu öğrenmeye? Mali fedakarlık da çok yapıyordu. Miras olarak ona ne pay düştüyse onunla ilgili hemen cayidat payını da ödedi. Musi olarak verilmesi gereken. Seyyid Mübaşşir Yaz Sahip Cami Ahmedi'nin müdürü şöyle yazmaktadır. Mir Mahmud Ahmed Sahib Nasr'ın hayatı çok pak ve asilliydi. Çok alçak gönüllüydü. İlim ve irfanın bir deniziydi adeta. Çok büyük bir alim idi. Hazır diyor ki bunun yazdığı hepsi doğrudur. Bir müfessiriydi, bir muhaddisiydi. Cemaat Ahmediye'nin tarihinde ilk alimiydi ki cemaatin Kur'an-ı Kerim çevresiyle birlikte bütün Sihai Sitte'nin çevresi de yapmış bir alimdi ilk olarak cemaat tarihinde. İş ve yine iş. Bu onun hayatının özüydü. Ve tadil sözcüğü onun hayat sözlüğünde yoktu. Mir Sahip bize hilafet sevgisi yaşayarak öğretti. Ameliyle hilafete nasıl hürmet göstermesi gerektiğini öğretmiş bize. Hasta olduğu, yaşlı olduğu dönemde genelde 7-20'de camiye geliyordu sabahleyin. Bir iki defa hasta olduğu için bisikletinden de düştü ve yaralandı. Ben ona saat 10'de bundan sonra gitmesine söylemiştim. Seyyid Mübaşşir Yaz Sahip diyor ki bazen bir defa saat 10'a kala birkaç dakika kala gelip avlusunda gezinmeye başladı. Ben ona sordum ki siz erken geldiniz, peki niye içeri girmiyorsunuz? Bana dedi ki daha henüz saat 10'a birkaç dakika var ve Halife Hazretleri'nin bana bir hükmü vardır ki saat 10'da ofise gideceksin. Onun için ben burada bekleyip ancak saat 10'da ofise gireceğim. Onun itaat da bir örnektir ve insanlara örnek teşkil ederdi. Kadiyan'dan Tenvir Nasır Sahip bir mürebbidir. Kendi hatırasını anlatıyor. Bir defa ben Kadiyan'da Mescid Mübarek'teydim. Ve Mir Sahip de ilk safta sağdan sola geziniyordu. Onun böyle gezinerek dua ve zikretmesi çok hoşuma gitti. Bir süre sonra biraz cesaret edip ona gittim ve şöyle sordum. Siz böyle birinci safta geziniyorsunuz mescitte. Bunun hikmeti nedir acaba? Bana şöyle dedi. Ben Hazreti Müslimoğlu'da tam burada gezinmeye görmüştüm. Onun için tam onun izinden ben de gidip sağa sola gezinip dua ediyorum. Hazreti Müslimoğlu'na karşı da çok acayip bir sevgisi vardır. Feruz Alem Sahip diyor ki ben Cami Ahmediye öğrencisiyken ikinci ya da üçüncü senesinde bu müdür olarak camiye geldi. İlim öğretmekten çok ziyade bize ameliyle eğitti. Ben mümkün mertebe derslerini dinler, onlara uymaya çalışıyordum. Bizim sınıfımıza mukayesli din dersine girmişti. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sunduğu delillerle bize öğretirdi. Bir gün bize Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri hakkında ders veriyordu ve birden şu soruyu sordu. Acaba bu mucizeler günümüzde de gerçekleşir mi? Ondan sonra kendi yaşadığı bir olay anlattı. Diyor ki bir gün Celsa Salana günlerinde bir yerde görev yapıyordu. Ve misafirler aniden birden çok fazla misafir geldi ve çok az yemek kalmıştı. Diyor ki biz o az yemeği dağıtmaya başladık ve Allah'ın lütfuyla herkes doğuruncaya kadar yemek yedi ve herkese o yemek yetti. Haşir Emet torunudur. O da mürebbidir. Şöyle yazıyor. Allah sevgisi çok büyüktü ve Bu sevgi herkesi aşılamıştı. Büyük olsun, küçük olsun. Teheccüd çok düzenli kılardı. Şimdi bu da mürebbi oldu. Bunun da dedesinin izinden gitmeye çalışması lazım. Kur'an-ı Kerim'e hiç görülmemiş büyük bir sevgisi vardır. Düzenli Kur'an-ı Kerim tilavetini yapardı. Fecr'den sonra çok uzun tilavet yapardı. Diyor ki ben küçükken de onun evinde kalmıştım. Teheccüd kıldıktan sonra bize sabah namazını uyandırıyordu. Ve namazı kılıp uzun bir tilaveti yapardı. Kur'an-ı Kerim üzerine düşünürdü. Ve bu benim üzerine büyük bir etki bıraktı. Ben camiye gittiğimde, bu Kanada'da okumuş. Diyor ki ben camiye gittiğimde, bir defa onun yanına gittiğimde bana sordu. Orada Kur'an çevresi ve tercümesi nasıl öğretiyorlar? Bir ders olarak yoksa ayrı ayrı mı? Ben ayrı ayrı öğretiyorlar demiştim. Bunun üzerine çok mutlu oldu ve şöyle dedi ki genelde yani öyle olması lazım. Çünkü bazen insanlar tefsirini öğrenir ama onun manası, sözcük anlamlarını bilmez. Bu öyle olmamalı. Bu dedesinin Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisinden bahsederek şöyle de ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kitaplarını birçok defa okumuştu. Bir defa diyor ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kitapları tekrar tekrar okudum ve her okuduğumda yeni yeni şeyler öğreniyorum, karşıma çıkıyor. Bana hep derdi ki sen ruhani hizayını iyi bir şekilde öğren. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim ve siret ve hadise de iyi anlayabileceksin. Bana da bunu bir defa söylemişti. Yani Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bütün kitapları en azından 3 defa bitirdiğini bana da söylemişti. Hatta bazı kitaplar 3'ten fazla defa okuduğunu da bildirmişti. Bununla birlikte çok mütevazıydı ve çok büyük bir alim olduğunu o şekilde hiçbir zaman insanlara belli etmezdi. Torunu der ki bir defa Hazreti Emir Mümini'nin hütbesini dinliyordu, canlı hütbesini ve elektrik kesildi. Rabada sürekli böyle şeyler oluyor, elektrik kesiliyor. Elektrik kesilince televizyon da kapandı. Diyor ki ben küçüktüm, böyle kapanınca ben kalkıp tam gidecektim ki bana dedi ki sen otur, nereye gidiyorsun? Ne bilirsin, belki de hemen elektrik geri gelir ve böyle de hütbe devam eder ve sen böylece Hazreti Emir Mümini'nin sözlerini kaçırırsın. Yani bunu tahammül etmezse dedi ki sen yerine otur ve dualarla meşgul ol. Sana kımıldamaya izin yok. Bunda da bereket vardır. Der ki bir defa Hazur'un bir toplantıda bir konuşması vardır ve bu konuşma hakkında onun vaktinde haberi olmamıştı ama bunu öğrenince hemen birisine bunun videosunu açmaya söyledi. iPad'den o adam Hazun Enver'in konuşmasını açmaya çalıştı ama başka bir dilde çevirisi geliyordu. Onu da becerememiş. Diyor ki ben oraya geldiğimde bana dedi. Ben de hemen bir şekilde onun Urduca o orijinali açmaya becerdim ve bana diyor ki çok teşekkür etti. Çocuklara da bile çok teşekkür ederdi. Halife itaat konusunda bir örnektir. Ben bazı alimleri saydım ve Amir Sefir Bey'i Review of Religion dergisinin editörüne söylemiştim ki bunlarla iletişime geç ve onlara Review of Religions için bir makale yazmaya söyle benim tarafımdan. Amir Safir sahip yazıyor ki ben ona ulaştım, aradım, eşiyle görüştüm. Çünkü geç olmuştu, kendisi uyumuştu. Ama ben arayınca uyandı, benimle görüştü ve ben mesajımı aldı. Ve dedi tamam ben sana yarın bir dönüş yapacağım. Diyor ki ertesi gün sabahleyin, 15 sayfalık bir makale yazdı ve bana ulaştırdı ve diyor ki dün akşam bir çocuk aramıştı ve Hazreti Emir Mümini'nin bu mesajı bana iletmiştir ki ben de Review of Religion için bir makale yazayım. Bu ilk bölümü yazdım. Hazreti Emir-i Müminin diyor ki bu çok olağanüstü bir şekilde itaat ve emri yerine getirmek için bir örnekti. Kefne Mesih ile ilgili düzenlenen sergilere katılmak için de cezaslarına ya gelirdi. Amir Sefirsep diyor ki bana derdi ki bazen mürebbiler bir konuyla ilgili ilmi araştırma yaptıklarında dünyevi referansları araştırmaya daha önem verirler ve cemaat ve literatürünü arka plana iterler. Bu doğru değildir. Onun kendi üslubu şuydu ki ilk önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yazılarını iyi bir şekilde bellemeye çalışıyordu ve cemaatin bir konudaki görüşünü iyi anlamaya çalışıyordu. Ondan sonra cemaatin dışında olan literatür ya da seküler açıları da anlamaya çalışırdı. Bu kefine ile ilgili dünyada ünlü uzmanlar karşısında da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti İsa'nın vefatı ile ilgili görüşünü savunuyordu ve çok cesur bir şekilde ileri sürerdi. Kefine Mesih ile ilgili bir araştırma yapmışlardı zamanında ve Review of Religion'in dergisinin ekibi de bu konu üzerinde yoğun bir çalışma yapmıştı. Ve bu kefine ile ilgili bütün araştırmalar yapıp böylece bunu cemaatin görüşüne destekleyici bir delil olarak sunmaya hedeflemişlerdi. Ama bunun tersine Hazreti Mir Mahmud sahibin yaklaşımı farklıydı. O hep derdi ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam merhame İsa üzerine çok vurgu yapmıştır. Dolayısıyla Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü temel olarak almamız lazım ve diğer araştırmalar bunun etrafında yürütmemiz lazım. Hep buna vurgu yapmış ve Meryem İsa'nın çarmıh olayını anlamak için püf noktası olduğunu hep ileri sürdü. Review of Religion'in çalışmaları elbette bir etki göstermiştir ama bu kefen ile ilgili en büyük uzman Barry Shouse da bunu itiraf etmek zorunda kaldı ki eğer siz görüşünüzü Meryem İsa ile ilgili görüşünüzü ispatlayabilirseniz ben bu gerçekten Hazreti İsa'nın çarmıda ölmediğini ispat edecektir. Birçok kişi onun hakkında yazdı. Çocukları, aile, mürebbiyan, vakfı zindiler. Hepsini anlatma mümkün değildir ama bir ortak şey var. Mürebbilerin çoğu bunu yazdılar. Dediler ki hep derdi ki bir şeyi iyi belleyin. O da kabirdir. Derdi ki bu kabir lafzının harfleri kısaltma olarak düşünün. Kaf ile Kur'an, B ile Buhari ve R ile Ruhani Hazain. Yani bunları iyi okuyun ve eğer bunu yaparsanız siz ilmi olarak gelişmek için yeterince malzeme elde etmiş oluyorsunuz. Zaten kabir kelimesi başlı başına öyle bir kelimedir ki eğer hep aklında insan kabrini tutarsa o zaman hep Allah da hiçbir zaman unutmamış oluyor. Özetle hilafetin büyük bir yardımcısıydı. Her sözü harfiyen uygulayan ve faali ve öyle büyük bir yardımcıydı ki böylesi az bulunur. Çok büyük bir alim de hem de ameli de ona göreydi. Ben en azından onun benzerine baktığımda göremiyorum. Allah-u Teala'nın hazineleri elbette sınırlı değildir. Allah buna benzer örnekleri ileride de hep yaratsın ve ihlaslı, vefalı yardımcılara hep hilafeti nasip etsin. Amin. Allah-u Teala evlatlarını da izinden gitmeye nasip etsin. İkinci olarak bir ihlaslı bir Ahmadi'den bahsediyorum, etmek istiyorum. Geçen günlerde esir iken vefat etmiştir. Ulam Resul Sahib oğlu Doktor Tahir Mahmud Sahib Karachi'de yaşıyordu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 70 yaşındayken vefat etti. Kiraçi'de Melir sitesinde bir ev mescit olarak yapmışlardı ve cuma namazını kılıyorlardı. Bunu baz alarak polis aleyhine bir dava açtı ve onu tutukladı. İlk önce tutuksuz yargılanma kararı alındı ama bu karar sonra iptal edip tutukladılar onu. Adalet Sarayı'nda görüşme esnasında muhaliflerin ayak takımı ve avukatları ona saldırdı ve şiddet de uyguladılar ona. Hatta polis memurundan birisi kalabalığa demiş ki istiyorsan sen ona vur. Nezarete de ona şiddet uyguladılar polis memurları. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam ve halifeler hakkında onu hakaret etmeye zorladılar. Ama bu sebat gösterdi ve oyunlarına gelmedi. Daha sonra ceza evine intikal edildi ve 2 ay orada kaldı. Vefatinden birkaç gün önce durumu çok kritik olmuştu. Böbreklerinde iltihap olmuştu. Dolayısıyla onu hastaneye kaldırdılar. Ama birkaç gün sonra vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat anında bile hastanede bile kelepçe takmışlardı ona. Bu durumda vefat etti. Belki de onun vefat sebebi ona uygulanan şiddetiydi. Belki de iç kanamalar vesaire olmuştur. Onun için cemaat için hapse girdi. Adalet önünde de şiddet uygulandı ona. Daha sonra başka zamanlarda şiddet uygulandı. Ve dolayısıyla diyebiliriz ki bu da şehit makamına erişmiştir. Ve şehitlerden sayılacaktır. Vesiyet nizamının bir parçasıydı. Musi'ydi. Sadır olarak Davetullah sekreteri ve diğer yan kuruluşların amirlerinde de görev yapmaya saadetini buldu. Amcası Hakim Ahmet Din Sahip onun ailesinden ilk Ahmediydi. 1920'li yıllarda Kadiyan'a gidip Hz. Musleh Maud R.A.'nın döneminde beyat etmişti. Ondan sonra bunun babası da beyat edip Ahmedi de kabul etti. Fakirlere çok yardım ederdi hiç belli etmeden. Birçok fakir kızları evlendirdi. Cezaevinde bile diğer tutuklulara yardım ederdi. Görüşme esnasında bir sıkıntın var mı diye sorulduğunda diyor ki ne sıkıntısı? Ben burada dinim için gelmiştim. Burada bile tebliğ yapıyorum. Orada bile çok cesurca tebliğ etmeye devam etti. Tahir Mahmud Sahip Aleyhinde 17 Ocak 1987 senesinde de Melir Koloni Karachi'de bir dava açılmıştı. Birisi şikayette bulunmuştu ki benim kardeşim bunun yüzünden Ahmadi oldu. O zaman da tutuklanmıştı Tahir Mahmud Sahip ve belli bir zaman esir kaldı. Bu ikinci def seferiydi. Hem cemaat için esir kaldı hem 3 defa saldırıya uğradı. Tahir Mahmud Sahip bir rüyasında görmüştü ki Allah-u Teala onu saldıran kişiye yakalamıştı. Bir zaman sonra işte o saldıran kişi kendi bir Kafkasında başka bir Kafkasında öldürülmüştür. Bunu görünce de hani o saldıran kişinin 2 ortağı bunun yanına gelip özür dilediler. Bu da hemen onları affetmiştir. Merhumun eşi diyor ki çok örnek bir insandı. Örnek muamelesi bizimle olan muamelesi örnek bir muameleydi. Hayatı adeta cemaat için vakfti. Gece geç de gelirse biz hep bilirdik ki bu cemaat hizmeti için gidiyordu. Onun için hiçbir zaman engel olmazdım. Çünkü biliyordum ki bunun hizmeti sayesinde Allah-u Teala gayipten bize rızık veriyor. Çocuklarından birisi bir mürebbi, vakfizinki mürebbidir. O şöyle yazar ki 1980'li yıllarında tutuklandığında polis ona çok şiddet uygulamıştı. Daha sonra birisi ona biraz ihtiyatlı davranman gerekiyor deyince çok cesurca ona cevap verdi. Diyor ki ben artık polis şiddetini görmüş bir adamım. Artık neden korkayım? Şimdi daha da rahat, çok cesur da tebliğ edebilirim ve edeceğim. Geri kalanlardan ailesi, eşi, bir kız ve 3 oğlan vardır. Oğullarından birisi Murir Mahmud Mürebbi'dir. Pakistan'da hizmet ediyor. Allah-u Teala merhumun taksiratını affetsin ve mertebelerini hep yücelsin. ve evladını da onun izinden gitmeye muvaffak kılsın. Namazdan sonra cenaze namazını da kıldıracağım.
صاحبہ کے علاوہ ایک بیٹی اور تین بیٹے شامل ہیں، بیٹے ملی محمود صاحب ربی سلسلہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان میں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نشر و نما چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔